Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 36. ayrım. 21. bölüm. Eve sabah 6'da uyanmış ve duşa girmişti. Niyeti saat 8'de son rötuşları bitirip Whitney'e raporunu sunmak, sonra da Karen Stove'u aramaktı. Öğlene kadar Yost'un kodes kapısının çarparak kilidinin döndüğünü duymasını istiyordu. Rourke duşun altına girerek Eve'in arkasına geçti. "Çok memnun görünüyorsun Teğmen. Birkaç saat sonra gerçekten öyle olacak. Belki biraz daha erkene alabiliriz." Rourke ona iyice yaklaşarak ellerini vücudunda gezdirdi ve göğüslerini tuttu. "Su sporu mu yapmak istiyorsun yakışıklı?" Rourke omzunu hafifçe ısırarak, "Sana 10 sayı avantaj verebilirim," dedi. "Acımana ihtiyacım yok." Eve uzanarak elini Rourke'un karnından aşağılara indirirken, kendi karnında bir kasılma ve karıncalanma başladığını hissetti. "Senin elinde o göğüs kreminden mi var?" Trina etkisinin sıcak suyla arttığını söyledi. "Ve Tanrı biliyor ya, suyun sıcaktan da öte. Duşa ilk ben girdim, o yüzden dereceyi düşürmeyi aklından bile geçirme." Eve derin bir nefes alırken bedeninin biraz daha rahatlamaya başladığını hissetti. "Kabul etmeliyim ki o şeyi sen sürerken o kadar da korkunç gelmiyor. Aromalı." Rourke onu kendine doğru çevirerek göğüslerine doğru eğildi ve öpmeye başladı. "Kayısılı." "Evet." Eve başını arkaya doğru attı. "Kesinlikle senin tekniğin daha iyi. Devam et." Damarlarında akan kanın hızlandığını, uyandığında jilet gibi keskin olan zihninin bulanmaya başladığını hissediyordu. Etraflarından yükselen buhar kalınlaşarak tüm ciğerlerini doldurmaya başlamıştı. Sonra Rourke'un ellerinin yüzünde, ağzının dudaklarında olduğunu hissetti. Rourke bir an evvel onun içine girmek istiyordu. Sabah uyanan arzusunu sakinleştirmeye, Eve hızla ve aniden sahip olma isteğini bastırmaya çalışıyordu. Eve'in ellerinin vücudunun her yerinde dolaştığını hissediyordu. Dudakları açık ve istekliydi. Kalçaları onun kalçalarına dayanmış, davetkar bir biçimde hareket ediyordu. Evet, Rourke içini onunla doldurmak istiyordu. Ya da ona kendiyle dolması için izin verecekti. Eve uzun, incecik ve kaygan ıslaklığıyla onu tahrik ediyordu. Rourke ömür boyu onun tadıyla, keskin sıcaklığıyla yaşayabileceğini düşündü. Ve parmak uçlarını onun en mahrem noktasında kullanarak içine girdiğinde tüm sıcaklığı Rourke'un bedenine de yayıldı. Eve bir zevk çığlığı attı. Rourke onun bedeninin her noktasının hareketlendiğini hissedebiliyordu. Ona bu duyguyu yaşatabiliyordu. Ona tekrar tekrar bu duyguyu yaşatabiliyordu. Eve de Rourke'un her kasının titremeye başladığını hissedebiliyor, kendisinin de aynı duyguyu ona yaşatabildiğini biliyordu. Rourke yaralı olduğunu söylemişti ve Tanrı biliyor ya kendisi de öyleydi. Ama hep bir şekilde birbirlerini iyileştirebiliyorlardı. Bir arada olduklarında geçmiş diye bir şey yoktu. Rourke aşktan sırılsıklam, aklın alamayacağı kadar tahrik olmuş halde kollarını onun boynuna doladı. "Şimdi, şimdi, şimdi." Rourke onun içine girdi. Her ikisinin de öyle istediğini hissettiğinden hareketleri sertti. Eve tekrar çığlık attı ve elleriyle Rourke'un ıslak saçlarını kavradı. Rourke onu kalçalarından kavradığında Eve bir bacağını kaldırarak beline doladı. Rourke'u onun kendini izlediği gibi izledi. Rourke'un kendi nefesini tatması gibi onun nefesini tattı. Gözleri zevkten dolana kadar uzun, yavaş ve derin hareketlerle. Karnından başlayan sonsuz, tarifi mümkün olmayan zevk kalbine doğru yükselene kadar. Eve inleyerek Rourke'un dudaklarına uzandı ve kendini onun içine bıraktı. Ve Rourke onu alarak, onu severek kendini Eve'in içine bıraktı. Eve, sıcak suyun altında onu kendine bastırırken Rourke'un tek söyleyebildiği ve düşünebildiği bu oldu. Eve, onun sırtını okşayarak nefesinin normale dönmesini beklemeye başladı. "Avantaj verecekmiş, kıçımın kenarı." Eve'in tahmin ettiği gibi Rourke bu lafa güldü. "Bir sonrakine sen beni yenersin." "Tanrım." Rourke onun omzunu kokluyordu. "Muhteşem kokuyorsun." "Öyle olması lazım. Trina dün bana o kadar çok şey sürdü ki ve yanlış hatırlamıyorsam sen de hiç yardımcı olmadın bana," diye hatırlayan Eve biraz geri çekildi. "Beni o lanet geçici dövmelerinden biriyle tehdit ederken neredeydin sen?" "Bir işim vardı." Eğer ayda bir kez ona biraz zaman ayırsan sana pusu kurmak zorunda da kalmazdı. Rourke, olan şeyi tek başına öğrenmesindense ondan duymasının daha iyi olacağına karar verdi. Ve Eve, o geçici dövme konusu var ya. Ne? Eve, tam duştan çıkarken yüzünde öyle korkunç bir ifadeyle dona kaldığında Rourke gülmemek için kendini çok zor tutuyordu. Öyle bir şey yapmış olamaz, onu öldürürüm. Hızla aynaya koştu ve Trina'nın en favori yeri olduğunu bildiğinden yan dönerek kalçasına baktı. Lanet olsun, Tanrım yapmış. Bu ne böyle, midilli mi? Kıçıma neden bir midilli çizme ihtiyacı duydu? Bence biraz daha yakından bakarsan küçük bir eşek olduğunu anlarsın. Ya da spa diye tabir edilen şey. Ah, harika, çok komik. Sanırım sana bir mesaj vermek istediğini anlayabiliriz. Eminim bunu çıkartacak bir şey de bırakmamıştır. Eğer birine bunu söylersen, sevgilim, dudaklarım mühürlü. Aslına bakarsan bence çok tatlı. Yani öyle arka bacaklarını kaldırmış, çifte savururkenki hali filan. Eve, Tanrım kapa çeneni, Rourke kapa çeneni, diyerek kurutma tüpüne girdi ve kapıyı çarptı. Eve, saat 9'da ikinci caddenin stratejik noktalarına yerleştirdiği harekat ekibinin başındaydı. Onlara kesinlikle dikkat çekmeden her şeyi gözlemleyip rapor etme emrini vermişti. Trina'nın nispeten aklı başında bir kadına benzeyen arkadaşı, kozmetik deposundaki ana tezgahı idare ediyordu. Peabody sivil ve rahat kıyafetler içinde başka bir tezgahtarın yerine geçmişti. McNabb ise zaten her zamanki kıyafetleri içinde bir müşteri gibi ortada geziyordu. Eve, kimsenin ondan şüphelenmeyeceğini düşündü. Kendi bile anında yutardı. Patlıcan moru dar bir gömlek pantolon takımı ve dizlerine kadar uzanan uçuk yeşil botları içinde McNabb'den daha az polise benzeyen biri varsa Eve kesinlikle onu görmek isterdi. Ekipmanı malzeme depolarından birine kurmuş, Stowe'la birlikte ekrandan monitörü izliyorlardı. Olay başlamadan önce sana sözünü tuttuğun için teşekkür etmek istiyorum. Olay bitsin bana yeter. Eve, Stowe'un kalçasına doğru uzanan uzun namlulu silaha baktı. Yost'a canlı ihtiyacım var. Evet. Stowe silahı çıkararak Eve orta derecede şoka ayarlı olduğunu gösterdi. Aslında diğer türlüsünü de düşündüm. Bayağı düşündüm hatta. Hayal ettim. Silahı tekrar yerine soktu. Ama bu Winnie'yi geri getirmeyecek. Onu canlı ele geçireceğiz. Satış bölümünde Peabody ilerleyerek McNabb'in önünde durduğu tezgaha doğru gitti. Dünkü tartışmayı başlattığım için özür dilerim. Uygunsuz bir yerde yapılmış, uygunsuz bir yorumdu. Evet. McNabb bütün gece olanları düşünmüştü, Peabody'yi düşünmüştü ve bugün bu kadar güzel gözükmesi mi gerekiyordu? Üzerine pastel rengi bir elbise giyip pembe ruj sürmek zorunda mıydı? Onu öldürmeye mi çalışıyordu bu kadın? Unutalım gitsin. Eğer unutursak tekrar yaparız. Sen Feeney'in adamısın, ben de Dallas'ın. Yani bu birlikte çok çalışacağımız anlamına geliyor. Belki birlikte çalışmaktan fazlasını yapmak bir hataydı. Ama o hatanın işimizi de cehenneme çevirmesine izin vermenin bir anlamı yok. Hata olduğunu mu düşünüyorsun yani? Öyle bir hata sadece ha? McNabb'in ses tonu Peabody'de sesini yükseltme isteği uyandırsa da kendini tuttu. Hayır, tam olarak değil. Bir hata olduğunu düşünmüyorum fakat sonucu kötü oldu diyelim. Peabody, o sonucu düzeltmeyi bu kadar isteyebileceğini tahmin etmezdi. Bu sıska hödüyü böyle özleyebileceğini hiç sanmıyordu. Bunu aşmaya çalışalım ve tekrar profesyonelce davranmaya başlayalım bence. McNabb de bunu aşmalarını isterdi. Tekrar o malzeme dolabına dönüp her şeyin farklı gelişmesini sağlamak isterdi. Olur. Bana uyar. Tamam, iyi. Ama Peabody hiç de iyi hissetmiyordu. Bak, belki bir ara... İçeri bir müşterinin girmesiyle cümlesi yarıda kaldı. McNabb'in dudaklarının arasından bir küfür döküldü. Peabody ise kendini toparladı ve yeni teknoloji bir saç yapılandırma serumu ile ilgili ezberlediği şeyleri saymaya başladı. Eve, bilek ünitesini kontrol etti. 11.38. Trina'nın arkadaşı işi güzel kıvırıyordu. Peabody ve McNabb de bir ateşkes imzalamışa benziyorlardı. Oteldeki işlerin Feeney ve Rourke için yolunda gitmesini diledi. Dışarıdaki işlerin ne durumda olduğunu kontrol etmek için iletişim cihazını çıkarırken Cihaz sinyal verdi. Dallas, teminim, şahıs hedef bölgeye yaklaşıyor. Yaya, ikinci caddenin 24. sokakla kesiştiği noktadan güneye ilerliyor. Şahıs yalnız, açık kahve bir pardösü ve koyu kahve pantolon giymiş. Kimlik kesin mi? Olumlu. Görüş alanımızda. 23'e doğru ilerliyor. 30 saniye içinde hedef alana girecek. Geride kalın. Aksi emredilmedikçe hareket etmeyin. Peabody, McNabb hatta mısınız? Olumlu. Bütün takımlar, iletişim cihazlarınız açık olsun. Hazırlan Stowe, dedi Eve. Bu orospu çocuğunu haklayalım. Ben arkadan çıkıp dolaşacağım. İkinci cadde çıkışını kapatacağım. Sen dükkana girene kadar bekle, biz seni destekleyeceğiz. Sana borçluyum. Stowe'un gözleri ekranda tek eli kapının üzerindeydi. Eve, arka kapıdan çıkarak köşeden döndü ve koşmaya başladı. Yost'tan yarım blok geriye çıkmış, hızını adamın seri yürüyüşüne uydurmuştu. Yost elini dükkan kapısına uzattığında Eve elini ceketinin içine, silahına doğru kaydırdı ve o anda yolun karşısından koşmaya başlayan Jacoby'yi gördü. Silahı çekiliydi. FBI, kımıldama! Eve küfredecek zaman bile bulamadı. Anında hızlanarak onlara doğru koşmaya başladı. Yost'a ulaşmasına 8-10 metre kalmıştı ki adam dönerek Jacoby'nin üzerine doğru bir kafa attı. Bir jet uçağının bisiklete havadan dalması gibiydi. ''Yere yatın! Polis, yere yatın!'' Silahını mümkün olduğunca yukarı kaldırmış halde yayaların arasından koşuyordu. Jacoby'nin kaldırıma doğru savrulduğunu gördü. İletişim cihazı çıldırmış gibi çalıyordu. Güneye doğru kaçmaya başlayan Yost'un peşinden koşarken düzgün nişan alma şansı yoktu. Yoluna çıkan sivilleri iteleyerek yolunu açmaya çalışırken Yost'un peşinden caddeye ve trafiğin içine daldı. ''Ateş açmayın, ateş açmayın!'' Tek bir yanlış atışla bir sivil hayatını kaybedebilirdi. Yost, iri yarı bir adam için çok hızlı ve seri hareket ediyordu. Sonraki köşeden batıya dönerken koca bir seyyar hava tezgahını devirdi. Tezgah, Eve'in yolunu tıkarken içindekiler kaldırıma ve yola saçılmış, satıcı avaz avaz bağırmaya başlamıştı. Eve, etrafından dönmek yerine üzerine zıpladı, tek ayağıyla tezgahı sıçrama tahtası gibi kullandı ve ileri doğru atıldı. Ani hızlanması Yost'la arasındaki mesafeyi yarı yarıya kapadı. ''Üçüncü caddeye dönüyor. Araç desteği. Destek araç istiyorum. Şüphelinin peşindeyim. 22. sokaktan 3. caddeye geçiyor.'' Eve, elini boşaltmak için iletişim cihazını cebine attı ve tüm gücüyle ileri doğru atıldı. Yost da belinin ortasından daldı. Betona çarpmak gibiydi. Eve, kemiklerinin tıkırdadığını hissetti. Ama Yost, çarpmanın etkisiyle yalnızca tek dizinin üzerine düşmüştü. Daha Eve'i iteleyip doğrulma fırsatı bulamadan, Eve silahını boğazına dayadı. En ölümcül noktasına. ''Ölmek ister misin?'' diye sordu. ''Bir kaldırımda, sokak serserisi gibi ölmek ister misin?'' Yost, ellerini havaya kaldırırken Eve, arkadan yaklaşan ayak seslerini duydu. Yüzünden terler akan, göğsü soluk soluğa inip kalkan McNabb, pozisyonunu aldı ve silahını Yost'un kafasına doğrulttu. ''Her yer tutuldu teğmenim.'' ''Yüzüstü yat Sly. Ellerini arkaya koy.'' ''Bir yanlışlık olmalı.'' diye başladı Yost. ''Benim adım Giovanni. Yere yat.'' Eve silahıyla onu iteledi. ''Yüzüstü yere yat. Yoksa elim birazdan kaymaya başlayacak.'' Yost boylu boyunca kaldırıma uzanıp ellerini birleştirdiği anda Eve uzanarak onu bileklerinden kelepçeledi. Yost'un tek düşünebildiği ''Mümkün değil'' oldu. ''Böyle yüzüstü kaldırıma uzanmış, adi bir suçlu gibi olamaz sonum. Bir avukat istiyorum. Evet, şu anda hakların ve yükümlülüklerin gerçekten çok umurumda.'' Eve, Yost'un ceplerini karıştırmaya başlayarak boş bir şırınga buldu ve bir boy ince gümüş tel. ''Vay vay vay, bak ne buldum burada.'' Yost, tiz bir sesle ''Avukat istiyorum'' diye yineledi ve saygılı muamele görmek konusunda ısrar ediyorum. ''Öyle mi?'' Eve ayağa kalkarak botunu Yost'un kalın ensesine bastırdı. ''Omega ceza istasyonundaki gardiyan ve hücre arkadaşlarına da saygılı muamele konusunda ısrar et. Orada gülecek çok şey bulamıyordur adamlar. Bir hücre hazırlat McNabb, bu herifi içine tıksınlar.'' ''Evet efendim. Dallas, burnun kanıyor. Arkadan fena daldım.'' Eve elinin tersiyle burnunu sildi ve yüzünü buruşturarak eline bulaşan kırmızı lekeye baktı. ''Jacoby, Bilmiyorum, Yost'un peşine düşerken üzerinden atlamak zorunda kaldım. Galiba Stov onun yanında kaldı. Bu tutuklama onun olacak McNab. Tanrım, Dallas yapma. Öyle olacak dedim. Ayrıca formdan düşmüşsün dedektif. Biraz spor salonunda çalışmaya başla ki birkaç sokak koşunca köpek gibi soluk soluğa kalma. Kaldırıma dolan özel harekat ekibinin yanı sıra caddede polis arabalarıyla dolmuştu. İşte aracın da geldi Sly. Yost başını kaldırarak Eve baktı. Etrafta olayı izlemeye çalışan insanları da görebiliyordu. Önce seni öldürmeliydim. Evet, önemli şeyler hep sonradan akla gelir. Bu pisliği özel ajan Karen Stove için bekletin, tutuklamayı o yapacak. Şimdilik Stove adına haklarını okuyacağım. Eve yere eğildi ve Yost tekrar gözlerinin içine bakana kadar bekledi. Winifred Gates, ajan Stove'un dostuydu ve ben bunu onun için yapıyorum. İsimleri kaydın yapılırken listelenecek birçok bireye karşı işlediğin saldırı, darp ve dayak, tecavüz ve cinayet suçları nedeniyle tutuklusun. Ve tabii bunlar sadece bu eyaletteki kurbanların. Tutuklamaya karşı çıkma, federal bir memura saldırı, kamu malına zarar verme ve olay yerinden kaçma suçlarını da ben ekliyorum. Interpol ve Global de kendi suçlamalarıyla davaya katılacaklardır. Ve senin şerefsiz orospu çocuğu, sessiz kalma hakkın var. Eve sol omzunu tutarak ikinci caddeye doğru döndü. Yost'un böbrek bölgesine çok sert çarpmıştı ve burnu da deli gibi zonkluyordu. Şu anda bir buz torbası için birkaç yüz dolar bayılabilirdi. Efendim? Peabody köşeye doğru koşturarak Eve bir baktı ve yüzünü buruşturdu. Ay! Çok mu berbat görünüyorum? Eve parmaklarını istemeye istemeye burnuna kaldırdı. Canı yanıyordu. Biraz şişmiş sadece. Kırılsa daha kötü olurdu ama epey kanamış gibi görünüyor. Demek ben geçerken küçük çocukların çığlık atarak kaçmaları ondanmış. Stone nerede? İçeride. Yost'u yakaladığınızı duyduk. Efendim ben de destek olarak takibe katılacaktım ama ajan Jacoby yerdeydi ve McNab yanında kalmamı söyledi. Doğru olanı yapmışsın. McNab de öyle. Jacoby ne durumda? Bilmiyorum. Sağlık görevlileriyle Stove görüşüyor. Yost ona bir şırınga batırmış. İçinde sağlam bir şeyler olmalı. Kalbi durdu. Dallas, adam baltayla kesilmiş gibi yere serildi. Stove ve ben yanına vardığımızda kalbi durmuştu. Kalp masajına başladık. Sağlık ekipleri de çok hızlı geldi. Şok verdiler ve kalbi çalıştı. Ama hastaneye giderlerken bilinci hala kapalıydı. Körü körüne bir hırs ve aşırı aptallık bile durmuş bir kalbi hak etmez. Burada kal Peabody, kimse olay yerine girmeyecek. Şu anda medyaya da hiçbir açıklama yapılmayacak. Eve depoya girdi. Trina'nın yardımsever arkadaşı yerde oturmuş, başını duvara yaslamıştı. Elindeki kocaman su bardağında yarım litreye yakın şarap vardı. Kadın Eve'i görünce yüzüne bitkin bir gülümseme yayıldı ve şarabını yudumlamaya devam etti. İyi misin? Tıbbi yardıma ihtiyacın var mı? Kadın bardağını Eve'e doğru kaldırdı. İhtiyacım olan tek tıbbi yardım bu. Sanırım bunu içip eve gideceğim ve 10 saat kalkmadan uyuyacağım. Seni eve bırakacak bir şey ayarlayayım. Aksi haber verilene kadar bu sabah burada olanlarla ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylememen çok önemli. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Her önüne gelen yeterince tembihledi. Kadın bir süre Eve'in yüzünü inceledi. O şişlikler ve morluklar için elimde harika ürünler var. Büyük yüz ve beden estetiklerinden sonra kullanılır. Eşantiyonlardan verebilirim, ne dersin? Gerek yok, ajan Stone nerede? Arka tarafta. Eve, tek başına hiçbir yere gitme diyerek arka depoya geçti. Stone kutuların arasında gidip gelirken cep linkinden konuşuyordu. Beni durumdan haberdar edin, her saat bu numaradan ulaşabilirsiniz, teşekkürler. Jacoby mi? Diye sordu Eve. Komadaymış. Stove tele linki cebine attı. Durumu kritik. Kalbini değiştirmeleri gerekebilirmiş. Doğrudan kalbine almış darbeyi. Kalbini bir saat gibi durdurmuş. Benim de onunla gitmem gerekiyordu. Benim ortağım ama önce seni görmek istedim. Sana söylemem gerekiyordu. Jacoby'ye ben haber vermedim. Bir şeyler öğrenmiş ve peşime takılmış olmalı. Ben hiçbir şey söylemedim. Güvenine asla ihanet etmezdim. Eğer aksini düşünseydim şu anda Yost'u kaydını ve sorgusunu yapman için bekletmezdim. Stove dönerek Eve baktı. Onun izini sen buldun, operasyonu sen hazırladın ve son olarak da peşine düşüp yakaladın. Tutuklama senin hakkın Dallas. Bak, bir anlaşma yaptık. Sen kendi sözünü tuttun, ben de benimkini tutuyorum. Şu anda merkezde maksimum koruma altında. Herkes seni bekliyor. Stowe başını salladı. Eğer federal büroya bir işin düşerse, ne konuda olursa olsun, tamam bil. Teşekkürler, aklımda tutacağım. Avukat konusunu geciktirmeye çalış. Gece yarısından sonra 2'ye kadar hücre hapsinde kalsın. İşte merkeze ulaşman geciksin, adam sana devredildikten sonra evraklarda eksiklikler çıksın. Stowe saatine baktı. Onu yaklaşık 14 saat oyalayamıyorsam zaten devlet için çalışmamın bir anlamı kalmaz. Oteldeki operasyonla ilgili kimseye haber uçuramayacak. Onu cinayetlerle ilgili sorgulamak istediğin anda hazır olacak. Çenesiyle Eve'in yüzüne doğru işaret ederek, ''O mu yaptı bunu sana?'' diye sordu. ''Onu yere indireyim derken ben yaptım sanırım.'' ''Üzerine biraz buz koymalısın. Bana mı söylüyorsun?'' Stowe elini Eve doğru uzattı. ''Çok memnun oldum Teğmen Dallas.'' ''Ben de öyle Ajan Stowe.'' Eve, Peabody'ye en yakın 24-7'ye gidip biraz buz almasını söyledi. Peabody doğrudan emir ihlalini seçerek en yakın eczaneye gitti. Bir paket kanamaya karşı etkili buz yaması ve bir kutu ağrı kesiciyle geri döndü. ''Buzum nerede? Bu buzdan daha iyi.'' ''Memur Pi, Teğmen'im, eğer bu yamayı doğru kullanırsanız güvenliği gözlemlemek için otele girdiğinizde yüzünüz şişmiş olmaz. Yani Rourke sizi sağlık ekibine postalamadan önce bir de ilk müdahaleyi kendi yapmak zorunda kalmaz. Siz bahsettiğim faaliyetlerin ikisinden de hiç hoşlanmadığınız için size getirdiklerimi kullanmanızı ve gelecek sıkıntılardan kurtulmanızı tavsiye ederim. İyiydi Peabody. Gerçekten iyi. Senden nefret ediyorum ama gerçekten iyiydi. İyi kutuyu elinden kaparak açtı ve kaşlarını çatarak yamanın talimatlarına bakmaya başladı. Nasıl çalışıyor bu şey? Ben hallederim. Siz kıpırdamadan durun. Peabody yamayı açıp kanamaya karşı etkin hale getirdi ve parçayı Eve'in zonklayan burnunun üzerine yapıştırdı. Acı hızla ve büyük oranda azalmıştı ama Eve aynaya bakınca bir küfür savurdu. ''Aptal gibi görünüyorum.'' Peabody, Eve'in yüzünün ortasını kaplayan kalın beyaz şeride bakarak ''Evet öyle.'' diyerek katıldı. ''Ama o olmadan da aptal gibi görünüyordunuz. Güneş gözlüğünüz nerede?'' ''Bilmiyorum, ihtiyacım olduğunda hiçbir yerde bulamam.'' ''Benimkini alın.'' Peabody cömert bir tavırla cebinden kendi güneş gözlüğünü çıkartarak uzattı. Eve'in koyu renkli gözlüğü takmasıyla ''Daha iyi.'' dedi Peabody. ''Biraz daha iyi. Ağrı kesiciler için su ister misiniz?'' ''Ağrı kesici istemiyorum. Yamayı da etkiler, daha hızlı çalışmasını sağlar.'' Eve, bunun bir yalan olduğundan şüphelense de ufak mavi hapı alarak yuttu. ''İşte, şimdi işime geri dönebilir miyim hemşire Peabody?'' ''Evet efendim, sanırım şu anda yapabileceğimiz her şeyi yaptık.'' Eve, ilk önce Lane'i kontrol etmek için hastaneye uğradı. Durumu tıbbi olarak alacakaranlık uykusu diye tabir ediliyordu ve stabil olarak değerlendirilmişti. Alerjik reaksiyon kılıfı uygulanmaya devam ediyordu. Karantinaya alınmıştı ve ziyaretçi kabul edilmiyordu. Eve, annesinin iki kez hastaneye geldiği ve oğlunu uzun süre camın arkasından izlediğini öğrendi. Lisa Trent bir kez gelmiş ve 5 dakikadan az kalmıştı. Uğrayan başka dostları ya da çalışma arkadaşları olduysa da ziyaretçi defterinden kaçmayı başarmışlardı. Eve bir arama izniyle gelmişti. Dolayısıyla Lane'in katını gösteren güvenlik disklerini alabilmek için normalin yarısı kadar şirretlik yapması yeterli oldu. Ofisine dönüp diski izlerken ''Michael Grady'' dedi. Kaşları çatık halde durmuş, camın arkasından Lane'e bakıyordu. ''Hasta dostunu ziyaret etmesi ne hoş. Endişeli değil de öfkeli gözüküyor.'' ''Evet, geçmiş olsun hediyesi de getirmemiş değil mi?'' Bu disk Grady'nin New York'ta olduğunu ispatlar. Eğer bu soygun teşebbüsüne dahil olursa onu YOST'a bağlayabiliriz. Söz konusu cinayet olduğunda diplomatik dokunulmazlık onu kurtaramaz. Naples'ların ikisi de diskte görünmüyor. Evet, eminim kısa çöpü Grady çekti ve hastaneyi kontrol etme işi ona kaldı. Lane'in duyurulduğu gibi hastalandığından emin olmaları gerekiyordu. Baksana, hemşire bankosuna gidip bilgi almaya çalışıyor. Kaygılı arkadaş, kızı etkile. Bak, nasıl da eğilip Lane'in tablosuna bakıyor ve adama istediği bilgileri veriyor. Nöbetle sonuçlanan ciddi alerjik reaksiyon, test ve tahliller devam ederken 48 saat boyunca karantina altında tam yatak istirahati ve ilaçla uyutulma. Eve, Graden'in asansöre doğru ilerleyişini izledi. Bu durum hoşlarına gitmeyecek ama grup arkadaşlarından biri rüyalar aleminde dolaşmaya karar vermiş diye bu kadar uzun vadeli ve karmaşık planlarını ertelemeyecekler. Sonuçta Lane zaten üzerine düşen kısmı tamamladı. Eve, diski çıkararak dosyaladı. Şimdi biz de gidip kendi üzerimize düşeni yapalım. 36. ayrımın sonu. Sayfa 363. Devamı 37. ayrımda.